Ayrım 86.
Yasak olduğu halde dost bildiğim için bir sırrımızı açıklayayım sana. Sizde ne varsa bizde de aynısı vardır. Bu efsane cennetle ilgilidir. Sizde yani yeryüzünde bir filozof, düşünür varmış. Her şeyi, yasaları, vicdanı, dini, en önemlisi de gelecekteki sonsuz hayatı reddedermiş. Ölürken zifiri bir karanlığa gömüleceğini, yok olacağını düşünüyormuş. Ölmüş, bakmış ki karşısında sonsuz bir hayat var. Canı sıkılmış, benim inançlarıma aykırı bu demiş, pek kızmış. Bu yüzden cezaya çarptırılmış. Kusuruma bakma, ne duyduysam onu anlatıyorum, yalnızca bir efsane bu. Anlayacağın, karanlıkta katrilyon kilometre, bizde de kilometre kullanılıyor artık, yürüyecekmiş. Ancak o zaman açacaklarmış ona cennetin kapılarını, bağışlayacaklarmış onu. İvan tuhaf bir heyecanla kesti sözünü. Katrilyondan başka ne gibi cezalarınız var o yanda? Ne gibi cezalar mı? Ah, hiç sorma bunu. Eskiden bir şeyler vardı gene, şimdi daha çok ruhsal cezalara, vicdan azabına falan önem veriyorlar. Bunu da sizden aldılar, yumuşak huylu oldunuz ya. Ama kim kazandı? Yalnızca vicdansızlar kârlı çıktı bu işten. Vicdanı olmayan vicdan azabını nereden duysun? Öte yandan vicdanını, gururunu hala yitirmeyenler hapı yuttular. Hazırlanmamış bir ortama başka ortamdan kopya edilen devrimin sonu budur işte. Yalnızca zararı olur. Eskiden kullanılan ateş çok daha iyiydi. Katrilyon kilometre yol yürüme cezası verilen adam şöyle bir bakınmış, yolun ortasına uzanıvermiş. Yürümeyeceğim demiş. İlkelerimle uzlaşmadığı için yürümeyeceğim. Aydın bir Rus dinsizinin ruhunu al, balinanın karnında 3 gün 3 gece kalan Yunus peygamberin ruhuyla karıştır, yola uzanıveren düşünürün karakteri çıkar ortaya. Neyin üzerine uzanmış acaba? Bir şey vardı orada elbet, alay etmiyorsun ya benimle. İvan hep o tuhaf heyecanıyla aferin adama diye haykırdı. Hala yatıyor mu orada? İvan ilgilenmeye başlamıştı. Konuk, hayır, önemli olan da bu zaten. Hemen hemen 1000 yıl yatmış, sonra kalkıp yürümüş. İvan bir şey düşünerek kahkahayla gülmeye başladı. Amma da eşekmiş. Sonsuza dek yatmakla katrilyon kilometreyi yürümek arasında ne fark var ki? 100 milyar yılda ancak yürünür bu yol, öyle değil mi? Belki daha da fazla. Kalem kağıt olsa hesaplardık. Yolu kat edeli çok oluyor. Öykü de burada başlıyor zaten. Vay canına. Peki 100 milyar yıl nasıl geçmiş? Her şeyi bugünkü yeryüzü koşullarına göre düşünüyorsun. Bu arada dünya belki 100 milyar kez yenilenmiştir. Yaşlanmış, donmuş, çatlayıp asıl elementlere bölünmüştür. Gene çukur bir yerde birikmiştir su, gene bir kuyruklu yıldız, bir güneş, güneşten de bir dünya. Bu olaylar noktası noktasına sonsuzluğa dek izleyeceklerdir birbirini. Peki yolun sonuna varınca ne oldu? Cennetin kapılarını açmışlar ona. İçeri girdikten 2 saniye sonra, saatle ölçmüşler bu zamanı, saatle. Oysa yolda adamın saatinin de asıl elementlerine ayrılması gerekirdi. Evet, tam 2 saniye sonra bu 2 saniye için değil katrilyon, katrilyon kere katrilyondan bile fazla kilometre yol yürümeye değeceğini haykırmış. Kısacası bir övgü okumuş ki sorma. Birden böylesine değişti diye biraz ağırbaşlı olanlar önceleri selam bile vermemişler ona. Ruslar böyledir işte. Gene söylüyorum, bir efsanedir bu. Ne duyduysam onu anlatıyorum sana. Bizim orada hala böyle düşünenler vardır. İvan bir şeyi iyice anımsamış gibi çocuksu bir sevinçle "Yakaladım seni!" diye haykırdı. Bu öyküyü ben düşünmüştüm. 17 yaşındaydım, lisede okuyordum. Korovkin adında bir arkadaşıma anlatmıştım onu, Moskova'daydık. Öyle değişik bir öyküydü ki hiçbir yerden almış olamazdım onu. Unutmuştum ama şimdi birden anımsadım. İlk kez senden duymuyorum bunu. İnsan bazen bilinçsizce anımsar birçok şeyi. İdama giderken, hatta düşünde. İşte sen de bu düşsün. bir düşsün sen, gerçek bir varlık değilsin. Centilmen gülümsedi. Beni böyle heyecanla yatsımandan varlığıma gene de inandığını sezinliyorum. Hiç, %1 bile inanmıyorum. Ama 1000'de 1 inanıyorsundur. İnanç ne denli az olursa o denli güçlüdür. İtiraf et ki 10.000'de 1 de olsa inanıyorsun. İvan öfkeyle bir saniye bile inanmam diye haykırdı. Sonra tuhaf bir sesle ekledi. Ama sana inanmak isterdim. Bak hele, itiraf diye buna derler işte. Ama iyi yürekliyimdir, yardım edeceğim sana. Beni dinle. Aslında sen yakalamadın beni, ben seni yakaladım. Unuttuğun bu öyküyü bana olan inancın bütünüyle yok olsun diye mahsus anlattım. Yalan söylüyorsun. Beni var olduğuna inandırmak için çıkıyorsun karşıma. Doğru. Ama kuşku, huzursuzluk, inanmak için kendini zorlama, inanmamak senin gibi vicdan sahibi bir insan için kendi kendini asmaktan da acı verici bir şeydir. Bana bir damlacık inandığını bildiğimden bu öyküyü anlatıp kuşku soktum içine. İnançla inançsızlık arasında bocaladığının farkındayım. Kendime göre bir amacım var benim de. Yeni bir yol deniyorum. Bana olan inancın bütünüyle yok olur olmaz bir düş olmadığıma, gerçekten var olduğuma inandırmaya kalkışacaksın beni. Bilirim seni. İşte o zaman erişeceğim amacıma. Dürüst bir amaçtır bu. Küçücük bir inanç tohumu atacağım içine, kocaman bir meşe olacak bu tohum. Öyle bir meşe ki dallarına oturup keşiş, rahip olmak isteyeceksin. Zaten gizliden gizliye can atıyorsun buna. Ruhunun günahlardan temizlenmesi için çöle çekilecek, yalnız çekirgeyle besleneceksin. Ruhumun kurtuluşu için mi çalışmaya başladın şimdi de alçak? Arada bir iyilik yapmak gerekir. Kızıyorsun, farkındayım, kızıyorsun. Soytarı, çekirgeden başka bir şey yemeden kupkuru çölde 17 yıl yaşamış, her yanı yosun bağlamış bir insanı yoldan çıkardığın oldu mu hiç? Ah canım, yaptığım hep buydu zaten. Eline böyle bir ruh geçince dört elle sarılırsın ona, dünyalar senin olur. Çünkü paha biçilmez bir pırlantadır o. Böyle bir ruh bazen bütün bir takım yıldızına değer. Bizim de kendimize göre bir aritmetiğimiz var elbette. Parlak, değerli bir utku sayılır bizde bu. İnan ki bunların bazıları bilgi bakımından senden hiç de aşağı değildirler. Böylelerinin içlerinde öylesine sonsuz bir inançla inançsızlık yan yanadır ki, artist Gorbunov'un dediği gibi tepe takla aşağı uçmalarına kıl payı kalmıştır. Bu arada burnunun kırıldığı da oldu sanırım. Konuk ağırbaşlı öğüt verir bir tavırla, dostum dedi. Cizvit papazına günah çıkartan bir markizin geçenlerde dediği gibi, büsbütün burunsuz kalmaktansa kırık burunlu kalmak daha iyidir. Adam bir uzmana tedavi ettirmiş burnunu galiba. Yanlarındaydım, pek ömür bir adamdı. Göğsünü yumruklayarak burnumu geri verin bana diyordu. Papaz yatıştırmaya çalışıyordu onu. Yavrum, her şey Ulu Tanrı'nın buyruğuyla olur. Gözle görülür bir felaket, bazen görülmeyen ama son derece büyük faydalar sağlar kişioğluna. Kader sizi burnunuzdan yoksun kıldıysa, demek ki bundan böyle hiç kimse burnunuzun kırıldığını söyleyemeyecek size. Bunun da büyük faydaları olacak demek. Zavallı adam, kutsal peder dedi, bir teselli olamaz bu. Tersine burnum eskisi gibi yerinde olsaydı, onun her gün kırılmasına seve seve katlanırdım. Rahip derin bir soluk aldı. Evladım, kişioğlunun her isteği yerine getirilemez ki. Bu yaptığınız Tanrı'ya başkaldırmaktır. Oysa burada da unutmamıştır sizi o. Burnunuzun her gün kırılmasına seve seve katlanacağınızı söylemiyor musunuz? Tanrı da istediğinizi yerine getirdi işte, bütünüyle kırdı burnunuzu. Ne saçma diye bağırdı İvan. Dostum, yalnızca seni güldürmek için anlattım bunu. Ama yemin ederim ki Cizvit papazlarının savunduğu görüş budur. Gene yemin ederim ki anlattıklarım harfi harfine oldu. Hem kısa bir süre önce. Başıma da az iş açmadı yani. Genç adam evine döndükten sonra o gece intihar etti. Son dakikaya dek yanındaydım. Cizvitlerin şu günah çıkarma kulübeleri yok mu? Canım sıkıldığı zamanlar en tatlı eğlencem onlardır. İşte sana daha birkaç gün önce olmuş bir olay. 20 yaşında sarışın bir Normandiyalı kız geldi ihtiyar papaza. Kız güzel mi güzeldi, bir içim su. Eğilip küçük pencereden günahını fısıldamaya başlamış. Papaz, ne o kızım dedi, gene mi günah işledin? O Sancta Maria. Dipnot, ah kutsal Maria, Latince. Neler duyuyorum. Şimdi de başka birisiyle ha? Ne zamana kadar sürecek bu, utanmıyor musunuz? Günahkar kız, iki gözü iki çeşme. Ah Momper dedi. Dipnot, ah pederim. Ça lui fait tant de plaisir à moi, si peu de peine. Dipnot, bu ona öyle zevk, bana da o kadar az zahmet veriyor ki. Gördün mü cevabı? Ben bile pes ettim. Doğrusunu istersen doğanın bu sesi her çeşit masumluktan iyidir. Günahını bağışladım, oradan uzaklaşıyordum ki birden geri dönmek zorunda kaldım. İhtiyarın delikten fısıldayarak kıza randevu verdiğini duymuştum. İmanı kaya gibi sağlam ihtiyar bir anda düşmüştü. Evet, doğa ona göstermişti kendini. Kızıyorsun. Sana da nasıl yaranacağımı anlayamadım gitti. İvan gördüğü hayalin karşısında güçsüz, bırak beni diye inledi. Yapışkan bir kabus gibi zonklatıyorsun beynimi. Canımı fena halde sıkıyorsun. Senden kurtulmak için neler vermezdim. Centilmen inandırıcı bir tavırla, bir kez daha söylüyorum dedi. İsteklerine gem vur. En yüceyi, en güzeli isteme benden. Göreceksin ne iyi geçineceğiz. Aslında sana kırmızı bir ışık içinde, gök gürültüsünü andıran gürültülerle, göz kamaştıran ışıklar saçarak, parlak kanatlarını çırparak değil de, böylesine alçak gönüllü bir biçimde göründüğüm için kızıyorsun. Güzellik duyguların ve gururun incindi. Benim gibi büyük bir insanın içine böyle basit bir şeytan nasıl girermiş? Evet, Belinsky'nin acımasızca alay ettiği romantik yan sende de var. Elden ne gelir gençsin daha? Buraya gelirken şaka olsun diye Kafkasya'da görevde bulunmuş, göğsünde aslan ve güneş nişanı olan 5. dereceden bir memur kılığına girmeyi düşünmüştüm bir an. Ama korktum doğrusu. Göğsüme hiç değilse kuzey yıldızı nişanını takmayıp aslan ve güneş nişanını taktım diye pataklardın beni. Aptal olduğumu söylüyorsun bir de. Yemin ederim ki akıl yönünden seninle yarışmayı bir an bile düşünmedim. Mephisto, Faust'un karşısına çıkınca kötülük yapmak istediğini ama yalnızca iyilik yaptığını söylüyor. Ne derse desin ben öyle düşünmüyorum. Evrende gerçeği seven, iyilik etmeyi yürekten isteyen tek varlık belki de benim. Çarmıhta can veren kutsal insan, yanında öldürülen haydutun ruhunu da kollarına alarak göklere uçtuğu zaman ben de oradaydım. Övgü söyleyen baş meleklerin sevinç çığlıklarını, yedi kanatlı meleklerin yeri göğü bütün evreni sarsan, gök gürültüsü gibi haykırışlarını duydum. Kutsal varlıkların hepsinin üzerine yemin ederim ki, bu koroya katılıp onlarla birlikte övgü söylemek istiyordum. İçimden taşıyor, dudaklarımın ucuna geliyordu. Bilirsin çok duygulu, bir sanatçı kadar hassasımdır. Ama sağduyum, ah yaratılışımın en kötü yanı budur. Tam zamanında tuttu beni. O anı geçirdim. Şöyle düşünüyordum. Övgü okursam sonu ne olacak? O anda her şey sönüverir, hiçbir çalkalanma olmazdı. Görevimi, toplumsal durumumu düşünerek içimdeki heyecanı bastırmak, çirkefimden çıkmamak zorunda kaldım. İyilik yapmanın gururunu birisi hep kendine almış, bana yalnızca kötülükleri bırakmış. Ama böyle bir onurda gözüm yok benim. Gururuma o kadar düşkün değilim. Böyleyken neden dünyadaki bütün yaratıklar içinde yalnız ben, dürüst insanların lanetine uğrar, hatta kıçıma tekmelerine yerim? Evet, insan kılığına girdiğim zamanlar bu çeşit davranışlara da katlanmak zorunda kalıyorum, ne dersin? Bunda bir sır var elbet, farkındayım. Ne var ki bu sırrı bana açmaya hiç yanaşmıyorlar. Çünkü o zaman durumu ben de anlar, övgü söylemeye başlarım da olumsuzluklar bir anda kaybolur, ortalık süt liman olur diye korkuyorlar. Öyle ya, gazeteler, dergiler bile kapanmak zorunda kalır o zaman. Kim abone olur onlara? Ama biliyorum er geç sonunda yatışacağım. Ben de bitireceğim katrilyon kilometremi, sırrı öğreneceğim. Ama bunlar olana dek bekleyeceğim, dişimi sıkarak görevimi yapacağım. Bir kişiyi kurtarmak için binlerce insanı mahvetmek. Söz gelimi alçakça kandırıldığım o zaman Yüce Eyüp'ü bulup ortaya çıkarmam için az cana mı kıymam, dürüst insanı bir paralık etmem gerekmişti. Evet, sırrın öğrenilmesi için vakit henüz erkendir. Benim için iki sır var. Birincisi oranın, onların hiç bilmediğim sırrı, öteki benimki. Bunların hangisinin daha temiz olduğu bilinmiyor henüz. Uyudun mu? İvan öfkeyle daha da neler diye homurdandı. Yaratılışımın en budalaca yönlerini, çoktan yaşanmış aklımın süzgecinden geçirip posa diye attığım şeyleri yenilik diye satıyorsun bana. Gene yaranamadık. Oysa sanatsal yönden ilgini çekmek istiyordum. Göklerdeki övgü üzerine anlattığım fena değildi bence, ne dersin? Hemen arkasından da geynevari bir yerme, değil mi? Hayır, hiçbir zaman bu denli alçalmadım ben. Ruhum senin gibi bir uşağı nasıl olmuş da saklamış içinde. Sevgili dostum, pek sevimli, tatlı bir Rus soylu kişisi tanıyorum. Bu genç düşkündür edebiyata. Her türlü güzel şeye pek düşkündür. Büyük Engizisyoncunun da yazarı olur. Geyne derken onu söylemek istemiştim. İvan utançtan yüzü kıpkırmızı, Büyük Engizisyoncuyu ağzına alma diye bağırdı. Ya jeolojik devir? Anımsıyor musun? Güzel bir yapıttı doğrusu. Kes sesini yoksa öldürürüm seni. Beni mi öldüreceksin? Kusura bakma ama sonuna dek söyleyeceğim. Sana bu hazzı vermek için gelmiştim zaten. Ah, içleri yaşamak tutkusuyla titreyen, heyecanlı, genç dostlarımın hayallerine bayılırım. Geçen ilkbahar buraya gelirken şöyle düşünüyordum. Orada yeni yeni insanlar var. Her şeyi yıkıp yeniden yamyamlıktan başlamak istiyorlar. Budalalar bana sormadılar. Bence hiçbir şeyi yıkmamalı. Yalnızca insanın kafasındaki tanrı kavramını yok etmeli yeter. İşe bundan başlamalı işe. Bundan başlamalı. Oysa bu budalalar anlayamıyorlar bunu. Kişioğlu hep beraber tanrıyı inkar ettiği gün, jeolojik devirler gibi bu devrin de bir gün geleceğine inanıyorum. Yamyamlığa gerek kalmadan eski dünya görüşü, ahlak anlayışı kökünden yok olacak, yepyeni bir hayat başlayacak. İnsanlar yalnız bu dünyanın nimetlerinden yararlanmak, hayatın kendilerine verebileceği mutluluğu, sevinci sonuna kadar tatmak için birleşecekler. Kişioğlunun ruhu tanrısal dev bir gururla büyüyecek. Tanrı insan çıkacak ortaya. Kişioğlu kendi gücüyle, bilimiyle doğayı her saat biraz daha yenince, öylesine yüce bir haz duymaya başlayacak ki, bu ona eski göksel hazların tümünü unutturacak. Herkes ölümlü olduğunu, öldükten sonra bir daha dirilmeyeceğini öğrenecek. Ölümü tanrı gibi mağrur, sakin karşılayacak. Gururundan hayat pek kısa diye homurdanmasının yersiz olduğunu anlayacak, kardeşini çıkar gözetmeden sevmeye başlayacak. Sevgi hayatın ancak bir saniyesini dolduracak ama sevginin bir anlık olduğunun bilincine varılması, onun ateşini, eskiden öteki dünyada kavuşulacak sonsuz hayata duyulan sevginin ateşine eşit kılacak. Böyle sürüyordu işte, çok hoş. İvan kulaklarını tıkamış önüne bakarak oturuyordu. Zangır zangır titremeye başlamıştı. Şeytan sürdürüyordu anlatmasını. Sevgili dostum şöyle düşünüyordu. Önemli olan bir gün böyle bir devrin başlayıp başlamayacağıdır. Başlarsa her şey karara bağlanmış, insanlık kesin olarak değişecek demektir. Gel gelelim, kişioğlu yaratılıştan budala olması nedeniyle belki daha 1000 yıl değişmeyeceği için, Gerçeğin bilincine daha şimdiden varan herkes canının istediği, uygun gördüğü yolla değişmek hakkına sahiptir. Bu yolda her şey serbesttir ona. Dahası var, bu devir hiçbir zaman gelmeyecek bile olsa, Tanrı, ölümsüzlük diye bir şey olmasa, yeni insanın Tanrı insan olması, dünyada yalnız bile kalsa gene de hoş görülür. Yeni kişiliğiyle, yüreğinin tüm hafifliğiyle eski köle, insanın koymuş olduğu ahlak engellerini gerekirse üzerinden atlayarak geçmesi suç sayılamaz. Tanrı için yasa yoktur. Onun ayak bastığı her yer kutsaldır. Benim ayak bastığım yerse o anda her şeyin serbest olduğu yer olur. Bütün bunlar çok hoş şeyler aslında. Yalnız şu var, işi dalavereye dökmeye karar verdiysem gerçeğin onayı neme gerek? Ama günümüzün Rus insancığı böyledir işte. Onay olmadan dalavere bile çevirmez, öylesine tutulmuştur gerçeğe. Konuk coşmuştu, sesini gittikçe yükseltiyor, ev sahibine alaylı alaylı bakıyordu. Ama sözünü bitiremedi. İvan Fyodorovic masadan bardağı kaptığı gibi yüzüne savurmuştu. Beriki oturduğu kanepeden ayağa fırladı, üzerine bulaşan çayı silerken, ''Aa, mesebet hanımefendi'' dedi. Dipnot, ''Ah ama artık bu kadarı fazla.'' Luther'in mürekkep şişesini anımsadım. Düş olduğumu iddia ediyorsun, sonra da bardak fırlatıyorsun üzerime. Kadınca bir davranış bu. Kulaklarını mahsustan tıkamış gibi yaptığını, beni dinlediğini anlamıştım zaten. Tam o anda dışarıdan pencereye hızlı hızlı vuruldu. İvan Fyodorovic kanepeden fırladı. Konuk, beni dinlersen aç kapıyı diye haykırdı. Kardeşin Alyosha hiç beklemediğin ilgi çekici bir haber getirdi sana. İvan öfkeyle bağırarak kesti sözünü. Sus alçak. Gelenin Alyosha olduğunu sen söylemeden de sezinlemiştim. Hatırımı sormaya gelmedi elbette, bir haber getirdiğini anlamayacak ne var? Aç kapıyı aç. Dışarısı çok soğuk, kardeşindir, üşümesin. Monsieur, s'il le temps qu'il fait... Seyanöpametre un chien dehors. Dipnot, dışarıdaki havadan haberiniz var mı bayım? Böyle bir havada köpeği bile bırakmazlar sokakta. Durmadan vuruluyordu pencereye. İvan pencereye koşmak istedi ama bir şey ellerini ayaklarını bir anda bağladı sanki. Bu bağları koparmaya çalışıyor gibi olanca gücüyle pencereden yana gitmeye çalışıyordu ama başaramıyordu. Gittikçe daha hızlı vuruluyordu pencereye. Sonunda birden koptu bağlar, İvan Fyodorovic ayağa fırladı. Şaşkın şaşkın bakındı. İki mum da bitmek üzereydi. Biraz önce konuğuna fırlattığı bardak masanın üzerinde duruyordu. Karşı kanepede ise kimsecikler yoktu. Pencereye de düşünde duyduğu gibi hızlı değil pek yavaş vuruluyordu. İvan Fyodorovic, "Düş değildi bu," diye haykırdı. Hayır, yemin ederim düş değildi, gerçekti.